Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ben de Can Sungur, hoş geldiniz.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun gündemini ekranlarınıza getireceğiz. Yine bir internet haberimiz var. İnternetten açıyoruz sürekli konuları. Starlink 10 bin kullanıcıyı aşmış Amerika, İngiltere ve Kanada'daki beta sürecinde. Starlink çok enteresan oldu abi, bak ben seni ne ters köşe yaptı dersen Starlink yaptı, biliyor musun? Hmm. Ben bu kadar kısa sürede bunu aktif edip bu kadar yüksek hızlara ulaşacaklarını anlatıyordum. Ama hani inanıyor muydun dersen, göreceğiz bakalım diyordum hani. Bakalım göreceğiz diyordum. Çok hızlı aktif ettiler ya sistemi.
Abi Starlink bana hala kurmaca gibi geliyor desem sana inanır
değil
misin?
Değil mi? Hala daha yani, yokmuş gibi.
Şey gibi geliyor böyle. Ya yak canım. Uydudan internet verecekmiş. Ya olmaz ya şifre. Hala böyleyim. Yani adam 3 gün sonra gelecek kapımıza dayayacak. Ben diyeceğim ki yak ya, bu çalışmıyordur herhalde falan. Yani ne bileyim bana. Çünkü şöyle bir şey var. Belki de ne düşünüyorum biliyor musun? Komple teorisyenliği birazcık bu ama. Şunu düşünüyorum. Acaba diyorum. Şimdi binlerce yıldır telefon operatörleri bilmem kimler şak şak şak uyduları gönderdiler. O uydudan işte data geliyor bilmem ne oluyor. Sonra bize damlayla veriyorlar ya hep.
Evet.
Belki de yıllardan beri hepsi beraber uydudan böyle direkt lapıs diye interneti verme gücüne sahiptiler. Ama damlalıkla vererek bizi böyle şeye alıştırdılar. Bilmiyorsun ki. Çünkü geçen bir videoda şeyi konuştuk ya. Bugün Türkiye'de internetin yavaş olmasının sebebi bilinçlidir. Özellikle yavaştır. Bunu farkındayız. Çünkü tek SMS'de 10 katına çıkıyorsanız.
Tabii canım.
Var demek ki bir şey diyorsun. Acaba Starlink'çiler, yani Starlink'te derken Elon Musk'ın falan fark ettiği şey mi? Ulan millete damlalıkla verdiniz yıllardır interneti. Gerek yoktu damlalıkla vermeye. Yani belki damlalıkla vermek de bilinçli bir karardı. Çünkü ben uydu teknolojisini anlamam ki. Uydu operatörü arkadaşlar varsa yazsınlar aşağı. Bilmiyorum
abi,
ki.
Şimdi bunun farkı şu. Yani Elon Musk'ın buradaki en büyük avantajı SpaceX oldu. SpaceX'le çok uygun fiyata çok sayıda, çok adetli uyduyu yörüngeye çıkartabilir oldu adamlar. Şimdi uyduları yörüngeye yerleştirme maliyeti düşünce bu adam şey düşündü. Ya daha doğrusu şöyle bir karar. Yani SpaceX ve Starlink birbirlerine çok böyle iç içe geçmiş durumda. SpaceX'i yapıyor abi adamlar. Tamam, roket dikine konuyor. Ama SpaceX abi sadece NASA'nın verdiği işlerle ayakta durabilecek bir şirket değil. Ya da işte Türkiye'nin geliştirdiği uyduyu göndereyim, Japonya'nınkini göndereyim falan derken abi, bunun o maliyetleri karşılaması, çok karlı bir şirket haline gelmesi imkansız. Boşta duruyor roket. Atınca geri geliyor abi. Tamam mı? Sıkıntı da yok yani.
Tabii.
Dediler ki bunlar ne yaparız? Ulan dedi, uzaydan internet. Ne? En büyük engel neydi bu işte? Maliyet. Uydu maliyeti. O yüzden abi mesela yörüngeye yerleştirilen eşlenik uydular var. Dünya yörüngesiyle şey yapıyorlar. Dünyada tek bir yere bakıyor. Çok uzakta konumlandırılıyor bu uydular. Dünya ile aynı hızda dönüyorlar. Çok uzak bir mesafeden. Ve sürekli olarak Türkiye'de Konya'nın üstünde diyelim uydu, tamam mı?
Hı.
Bu uydu çok uzakta konumlandırıldığı için eşlenik olarak dönsün diye. Ne oluyordu? Gecikme oluyordu sen dataya gönderip getirirken. Abi dedi ki bu adamlar, ulan biz eşlenik yörüngede olmasın, ne olsun, bunlar sürekli geçsinler. E bize ne lazım o zaman? 20 bin tane uydu lazım. Göndeririz abi, o kolay dedi adam. Basıp basıp yolluyorlar uyduları, basıp basıp yolluyorlar. Şu an birçok uydu eşlenik yörüngede değiller. Bunlar sürekli yer değiştiriyorlar. Kendi aralarında haberleşiyorlar. Bunu mümkün kıldılar. Yani aslında biraz... İlk önce SpaceX olmalıydı ki böyle bir teknoloji olsun. Ona geldik yani.
Şey ilginç. Geçenlerde ben de bir haber okudum ama şu an onun detayı önümde açık değil. Keşke bak kaydetseydim kenara. Reddit'te gezerken rastladım. Şu an yörüngedeki uyduların %16'sı falan SpaceX'in gönderdiği uydularmış. Ve bunu arttırıp 2022'ye kadar %50'si yapmak istiyormuş Elon Musk diye plan açıklaması da bulundular. Bu da çok ilginç bir şekilde teknolojik bir yerde değil. Forbes'da çıktı galiba, ben okudum bu haberi. Çünkü diyor ki herkes SpaceX'e yatırın abi paraları.
Değil.
Yani inanılmaz değerlenecek. Yatırım tavsiyesi olarak okudum ben bunu yani. Benim verdiğim yatırım tavsiyesi değildir ama tabii yani. İşte Amerika'dan duyduğum bir şey iletiyorum burada. Ama herif şey diyor ya, diyor bunlar uydu sayısını inanılmaz arttıracaklar. Rakibi olan şirket o kadar fazla. Orbix miydi hatırlamıyorum. Bak şimdi öteki şirketin adı da kaldı. Rakibi olan şirket bu kadar hızlı uydu gönderemiyor. Bu herifler tak tak uydu gönderiyorlar. Burayı domine edecekler, hazırlıklı olun falan gibisinden böyle bir yatırım tavsiyesi tadında bir ekonomik yazıda okudum ben bunu yani.
Şimdi bir Kanada hükümetinin desteklediği proje var. Bir de İngiltere-Hindistan ortaklığında bir proje var rakip olmak için. Ama tabii rakip olabilmeleri için SpaceX'ten göndermeleri gerekiyor. Hepsinin de yani eninde sonunda Elon Musk abinin eline gelip sıkıyorsun. Sana rakip olacağım, nasıl senin roketinde falan diyor.
Çin o konuda Elon Musk'a bu sene bir şey çıkaracak, bir engel çıkaracak diyorlar açıkçası ama bilmiyorum.
Evet, büyük ihtimalle çıkar. Rusya'da biliyorsun hazırlık yaptı. Dediler ki engelleriz, ceza keseriz dediler. Türkiye'de bence bunlara katılacak diye düşünüyorum. Şimdi şey kolay değil abi.
Bizimkiler ben şeyde düşünüyorum abi. Dur bak daha ben sana gelişmişini söyleyeyim. Şimdi Rusya, Çin bunlar yörüngeye çıkma konusunda sıkıntı yaşayan ülkeler değil ha.
Değil evet.
Çıkarırsın iki tane adam, yörünge yüksekliğine çıkabilen uçakları var ya bunun. Evet. Elon Musk'ın şey mi kardeşim, uydusun vur kardeşim. Kim görecek, kim duyacak, yörüngede şey mi diyecek? Bizi Ruslar vurdu. Rus diyecek ki yo. Abi şahidiniz de, mi var? Yörünge tabii, de abi şey mi? Hani adam mı konuşuyor? Ben gördüm şu Rus uçağı, yörünge ya.
Bir de şey de olabilir ya.
Uzay savaşları, Star Wars abi.
Ha bak harbiden uzay savaşına doğru gidebilir bu. Ben de şey düşünüyorum. Yani uydu vurabilen füze sistemleri var abi. Rusya'da ve Çin'de. Uydu vurabiliyor adamlar. Tabii.
Uydu yörüngede çünkü. Nerede olduğu, nereye gittiği belli.
Tabii yani, sallayacaksın, kitleneceksin, uydu böyle
gidiyor.
Çakacaksın.
Ha, aynen öyle. Hadi buradan böyle gidiyor diyor. Sertçe bir taş atsam. Rusya'nın taşı tabii yani. Sen benim attığımız taş değil de Rus taşı. Vurur herif yani. Sonradan Elon abinin elinde patlamasın. O yüzden açıkçası bence... Seni tüfekle vurma gücü olan insanların elini öpmeden kimse kimseye para kazandırmaz gibi düşünüyorum.
Ya da abi ya da... jammer koyarsın bir tane, hepsini felç edersin. Onlarla eşlenik yörüngede dönen jammerlar gönderirsin. Ulan senin sistemini ben bozarım abi, dersin abi. Kapa
bak
taş.
O yatırım. Çok güçlü bir sapanla taş mı atarsın yoksa jammer mı gönderirsin? Jammer masraf abi.
Ha dediğin gibi doğru ama tabii, şeyde ben... bilemiyorsun ki uydular o kadar ucuzladılar ki abi. Belki de o göndereceği yörünge vuran roket daha pahalı tanesi.
Olabilir. Şey de olabilir ama Putin'le şey Çinliler konuşurlar. Kardeşim derler sen şimdi böyle data yağdıracaksın gökten. Amerikalılar hep senin şeylerini evet. Sen onu bizle paylaş kardeşim. Datayı bize gönder, biz de senin uydularını sapanla vurmayalım derler.
Ya, bizimki bizimkinin üstünden geçsin der. Olur abi ne olacak? Şimdi tabii. Yapabilirsin. Yani Rusya'daki tabii. Bilgiyi Rusya'ya indirip oradan fibere taşıyabilirsin bu arada. Ama tabii ki Elon abinin fantazisi şu. Onun da bir grafikte anlatan çok güzel bir profesörün çalışması var. Elon şunu diyor. Şimdi bir sürü uydu var ya abi. Aha. Şimdi sen buradan Japonya'ya ulaşmak istiyorsan ne yapman gerekiyor? Kimi zaman Avrupa'ya gidiyorsun, Bulgaristan üstüne Hollanda'ya bağlanıyorsun. Oradan seni bilmem ne fiberine bağlıyor. Oradan Japonya'ya gidiyorsun falan. Hı-hı. Diyor ki biz diyor linki kısaltmak için sen Türkiye'den çıkıyorsun. Uydular seni direkt Japonya'ya bağlıyor abi. Öyle şey yok uydular arası iletişimden. Hani... Bu şeyi kısaltmak için yapılmış. Gecikme sürelerini. Çünkü 20 milisaniyeye indireceğiz diyor. 20 milisaniye bile çok biliyorsun fiberle kıyaslandığında.
Oh, daha rahat MMO oynayacağız artık.
Yani Türkiye açısından öyle düşündüğünde.
Daha rahat Knight Online oynayacağız.
Rusya şey diyebilir. Bunu bana indir direkt. Nereye giderse gitsin önce. Tabii. Benim fiberime indir. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Bana ne diyebilir yani. Ben bir ya göreyim.
Ya da data analiz tool'u atar abi. Geçenlerde şey haberi çıktı. Onu gördün mü? Avrupa'daki pek çok gümrükte kullanılan gümrük tarama... Böyle gümrük etiketini tarayıcılar varmış. Çin'de üretiliyormuş onlar. Çinliler hepsinin içerisine data paketi yerleştirmiş abi. Senin mesela malın mı geçiyor gümrükten? Diye diye okutuyorlar ya orada. Senin adın, soyadın, aldığın mal her şey yazıyor. Oradan laps Çin'e gidiyormuş bütün data. Abi inanılmaz bir çağ.
Şaka mı ya? Böyle ben demin anlattığım şey. İzliyorlar.
Abi 6 yıldır falan banko izliyorlarmış. Kim ne aldı? Kime hangi kakring gitti? Ötekine hangi zevk oyuncağı gitti? Her şey belli artık yani.
Abi inanılmaz.
Ya bunu politikte kullanır bu adam şeyde. Millet diyor ya WhatsApp'ımıza bakıyorlar falan. WhatsApp'ı boş ver. Nerelere bakıyorlar?
Donuna kadar biliyor desene altındaki.
Literally donuna kadar biliyor. Hepsi buradan don mu aldın abi işte. Gümrükten geçseydi mesela herif Amazon'dan aldın donu biliyordu herif muhtemelen.
Aynen.
Ya böyle şeyler çıkıyor son zamanlarda. O yüzden ben de böyle uzay savaşları falan diye anlatınca komple teorisyenliği zannedilmesin. Gelecekteyiz arkadaşlar artık. Klon evet, savaşları,
abi,
klon
Amerika
savaşları.
Amerika Uzay Kuvvetleri'ni biliyor musun? Beçleri falan çıktı. Bu armaları tabii. Falan bile hazır. Amerika Uzay Kuvvetleri.
Tabii. Donald Trump'ın büyük projesi. Çok ilginç bir dönem ya. Teknoloji haberi diye artık neler konuşuyoruz abi.
Bir
çok
de eskiden deli saçması diyeceğin şeyler değil mi? Şu anda konuşuluyor yani.
Evet evet. Deli saçması değil. Ben yine cyberpunkçıyım ya. Şeydi ben bilim kurgu diyorduk biz eskiden.
Evet evet. Abi Call of Duty'de neydi o? Advanced Warfare miydi? Neydi o ismi? Bir bölüm var
Infinite
uzaya
Warfare
çıkıyordu.
Ha, Infinite. Evet.
Millet en çok sevmemişti falan.
Tabii.
Ona ama, doğru gidiyor.
Ama geldik artık yörüngede Elon Musk'ın adamlarıyla Çinliler böyle bıçak bıçağa. Çünkü sıkamıyorsun ya yörüngede oksijen az. Bıçak bıçağa böyle mücadeleye girecekler. Kim alacak uyduyu falan diye. Bakalım nereye gidecekmiş.
Lazer silah, plazma silah. Ha,
falan abi. Plazma ilancı.
Bu oyuncu eşyalarını geçtiğimiz bölümde konuşmuştuk. Hani dedik ya Turkcell şimdi bu Game Plus'ı getiriyor ama bu oyuncu sevdasının bir eseri mi falan diye. Abi oyuncu konusunda IKEA ile Asus ROG konusunda bir işbirliği yaptılar. Ve ilk ROG ürünler IKEA tarafında listelendiler görüntü olarak. İşte yüksekliğe ayarlanabilir bir masa var. Ama masa normalde IKEA'da olan bir masaydı. Burada ROG logosu ayaklara eklenmiş ROG logolarında var. Hani gamer olmuş direkt.
Ya hani abi.
Belki de böyle bir şeydir. RGB de vardır. Sonra şey
sen,
var.
bu RGB konusunda nasılsın? Biraz bunu eleştireceğim gibi ben çünkü.
Ya abi RGB dediğin şey, bak şu anda benim arkamda da RGB var. Ama böyle disko topu gibi dönmüyor, tamam mı? Allah Allah falan. Ben böyle belli renk temada odamı aydınlatmayı seviyorum yani. Mavi yapmayı seviyorum odamı, tamam mı? Mesela bazı temada.
Ama abi, mavi bu ışıklandırma kalıyor. Şimdi. Evet. Ben kullandığım ürünün ışık püskürtmesine hiçbir zaman sevemedim abi yani. Ve bir çok ciddi bir şikayetim var. Bu şikayet genel bir şikayet. Ben yıllarca o vakit Logitech'ti. Logitech'in mouse'unu, klavyesini, bilmem nesini kullandım. Hep de en pahalılarını alırdım. Niye? Çok kullanıyoruz. İşimiz gereği, yandım. İnternet başındayım. O zaman şimdiki gibi gaming ürünleri yok. Böyle büyük büyük mouse'lar çıkmaya başlamıştı. Hatırlıyor musun? Evet. Ele oturuyordu böyle tam falan. Kablosuz böyle yeni yeni çıktı dönem.
Bu da benimki şey işte. Benimki gamer değil tabii ki ama yine Logitech'in fantastik aletlerinden biri.
Ben de işte ama şeye geçtim. Artık mesela bu SteelSeries benim elimdeki. Hı hı. Biz bu arada marka her söylediğimizde millet sponsorluk zannediyor. Geçen Algida reklamını da yaptınız falan demiş.
Sorma ya, Algida reklamı diyen olmuş abi. Bedava nasıl yani... aldığımı anlatıyorum.
Neyse yani işte her bir şey söylediğimizde reklam sanıyorlar da benimki aslında biraz eleştiri. Yani şöyle bir şey oldu benim hayatımın bir noktasında. Lan ben bu kaliteli ürünleri kullanıyorum. Yeni kaliteli ürünler alman gerekiyor. Yani parmağını sürdüğün yer eskiyor, hı hı. topu eskiyor, parçası eskiyor. Anladın mı? Yeni mouse'um. Abi gaming ürünü dışında hiçbir şey kalmadı piyasada. Kaliteli her şey gaming ürünü. Ve her gaming ürününü aldığında bilgisayarına bir yazılım yükletiyor.
Ya sorma 200, ya.
256 tane ışık atıyor böyle. Ya bak SteelSeries benim 2 sene sponsorluğumu yaptı sağ olsun. Abi her ürününün rengini artık ben kapatarak kullanıyorum bu ürünü. Benim kitle de bana şey diye kızıyor. Abi sen de eleştirirdin ürünleri, şimdi geçmişsin RGB. Oğlum ne yapayım? Başka bir şey kalmadı. Gidiyorum bilgisayarca bilgisayar topluyorum. Diyorum ki abi en renksizini var. Abi en renksizinde pervaneden ışık çıkıyor. BIOS'tan girip onu kapatmaya çalışıyorsun. Artık ya lanet olsun kapatmıyorum bir kısmını. Işık ışık oldu her tarafım. Ben bir renksizim. RGB'yi mi millet çok sevdi. Bu iki ürünü de görünce çünkü şey oldum. Lan dedim yani ne aşağıdaki fotoğrafına bakıyorsun, hemen ışık koymuşlar masanın altına.
Evet
yani
masada... Gerip değil mi masada da? Ama mesela şey var abi, oyuncular için sakar olduklarından herhalde masa tutacağı var. Şey vidayla falan şey alttan böyle sabitliyorsun. Bardak tutacağı.
Bu şey işte abi. Erkeksi dursun diye, anladın mı? Call of Duty'de böyle yatış edeceksin yani. Doğru. Böyle o sırada böyle şey bombalar patlayacak. Valorant'ta bıçak fırlatacaksın falan. Tam o sırada işte çok aşırı erkeksin. Aniden yıkma kırma falan diye böyle. Bir ara sert. Şey vardı böyle, hatırlar mısın? Bana bu gaming trendi şey gibi geliyor. 15 sene önce 10 sene önce falan bir outdoor trendi vardı. Outdoor cep telefonu. Outdoor bot.
Evet.
Outdoor
kırılmaz bilmem falan, çanta. Hayvan gibi çıkar.
Aynen. 22 kat çelik kaplı cep telefonu falan. Bir önceki bölümde çıksalar överim dediğim telefon vaktinde çıkmıştı. Ericsson'un vardı böyle, hatırlar mısın? Düşürürsün geri seker böyle toparlanır.
Aynen abi. Sağlamlık bir şeydi asıl olay. Bir şey var mesela, Elgato'nun ring light'ını andıran, o ışığını andıran bir ışık var. Altında bir telefon tutacağı var ama ikisi de o kadar yer kaplıyorlar ki. Ulan telefon tutacağı için bu kadar yer harcayan adamın da aklında başka bir şey vardır diye düşün. Bu ne abi? Daha böyle estetik yapabilirlerdi sanki.
O herhalde TikTok'ta da aynı anda yayın açmayı mı planlıyor bilmiyorum
herhalde, ki. Anlamadım onu. Ne daha bu sistem?
Abi garip. Bakıyorum gönderdiğim fotoğraflara, yani herhalde şık. Ya bu nedir biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bunu. Bu ebeveyn ürünü. Ebeveyn ürünü ne demek biliyor musun? Çocuk evde tutturdu diyelim ki. Gaming masası istiyorum, gaming masası istiyorum. Bağırıyor böyle falan. Hayır diyorsun, tamam al sana bir gaming masası alayım. Çünkü oyun sektöründe çok ciddi ebeveyn baskısı var. Hani şey gibi bu. Karden 5 pek iyi gelirse sana gaming ışığı alacağız. Gaming ışığı istiyorum falan. Hani ben de yayıncı olacağım, YouTuber olacağım falan. Herhalde öyle biraz gencoların da kalbi olsun. Hani anne baba da sağlam ürünü aldığını bilsin. Tamam yani.
Evet. O, bu şey masa inanılmaz. Oyuncu masası hani. Oyuncu masası nedir ya? Oyuncu masa.
Bana mesela arada şey diye ulaşıyorlar çünkü. İşte ne bileyim. Ya işte çocuk mezun olunca ona bir gaming mouse alayım diyorum Can Bey. Yani takip ediyor, seviyor sizi. Ne tavsiye edersiniz diyor. Ne tavsiye edeyim? Anladın mı? Hepsi ışıklı işte. Al ucuzundan bir şey. Yapıştır abla diyesim geliyor. Çünkü ne böyle masası ne, mousepad'i ne, hangi oyunu oynuyor? Abi Civilization de... oynuyorsa çocuk şimdi, ben çocuğa saniyede 7 milyar pikselli şey mi tavsiye edeyim? Yani böyle karambol bir dünya oldu bu gaming dünyası biraz.
Garip bir dünya ama şey var tabii ki, ben ürün çeşitliliğini seviyorum çünkü ergonomi açısından gerçekten hepimizin tutuşu avuç büyüklüğü şeyi farklı. Aksesuarlar tabii olsun ama deneyemiyor insanlar tabii. Aldıktan yok sonra ancak eline koyuyorsun, lan böyleymiş falan diyorsun. İş işten geçiyor abi.
Tabii tabii. Yani ve bazen problem, çok ciddi sıkıntılı ürünler çıkıyor piyasaya. Binlerce lira fiyattan satılan. Onlar da ciddi sıkıntı oluyor.
Sorma.
O noktada teknoloji inceleyen insanlar ne kadar kıymetli olduğunu tekrar hatırlıyorsun. Ben bir değil tüketici mi olarak en azından kendim çok takip ediyorum öyle insanları.
Abi Samsung yeni Amerika tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilirmiş. Şimdi 17 milyar dolarlık bir şey yatırımları varmış. Daha önce 10 milyar dolar harcamışlar. 7 milyar dolar da yenileme yatırımı yapacaklarmış. Çip fabrikası. Amerika'nın böyle bir şeyi var şu anda. Çip yetiştiremiyor ya kimse.
Aha.
Bu da diyor ki ulan hepsi Tayvan'da ya da Kore'de diyor. Hepsi de Çin füzelerinin menzilindeler. Tabii. Biz bunları Amerika'ya taşıyalım. Şimdi TSMC taşıyor. 7 nanometre, ondan sonra da işte 5 nanometre üretim sürecinde aktif olabilecek bir tesis yapacak. Samsung'da şu anda 14 nanometre üretebilen bir tesisi varmış Amerika'da. Onu işte daha ileri seviyeye taşımak için 7 milyar dolar daha harcayacakmış. Arizona veya New York'a kurabilirim. Bana vergiden muafiyet getirin diyormuş abi. Olumluymuş. Texas ve şey konusu. Hani bu eyaletler biliyorsun Amerika'da farklılar ya. Kendi tabii, kanunları tabii var. Böyle sen bana gel, sen bana gel diye. 1800 kişilik de iş gücü yaratacakmış. Yatırımlara yani, bak yalnız ha. 7 milyar dolar.
Tabii. Yenileme. Ama şey ilginç geliyor bana. Yani bir ara Kuzey Avrupa ülkeleri falan böyleydi ya. Vergi almayalım, yazılım gelsin falan. Amerika'nın teknoloji üretmek yerine teknoloji üretenleri buyur eden bir grafiğe kayıyor olması artık bana çok ilginç gelmeye başladı. Böyle bir herifler gerçekten Golden Age'lerinden Dark Age'lerine doğru ilerliyorlar gibi geliyor. Yani ya, biz eskiden küçük ülkelerden duyardık. Abi gelin abi vergi almayalım. Bizim gibi yani küçük ülkelerken anladın mı? Gelin abi vergi almayalım. Abi sinema sektöründen vergi almayalım. Yazılım sektöründen vergi almayalım. İş gücü olsun, eğitim olsun, gelişsin falan. Amerika'ya bak ya. Çok ilginç
abi,
valla.
Abi Çin fabrikası diye bir şey var Amerika'da. Amerikan fabrikasının Netflix belgeseli izledin mi?
Yok.
Abi Çinliler bir cam üretim fabrikası kuruyorlar Amerika'ya. Abi Amerikalılar ağlayacaklar iş bulduk diye. Bu Detroit falan var ya. Hmm. Ayvayı yemiş abi. Bir sürü işsiz Amerikalı var orada. Gerçekten çok zor durumda olan.
They took our jobs diyorlar bu konuyla ilgili işte.
Ve Amerikalılara şey diyor Çinliler. Ulan çok konuşuyor bunlar. Çalışmıyor. Sürekli muhabbet ediyorlar. Bunları ama yakınıyorlar. Niye cumartesi pazar tatil? Bunlar niye 8 saat çalışıyor? Çinler alışmamış tabii.
Abi Çin konusu benim böyle şey bir konu. Son zamanlarda Uygur meselesi konusundan biraz canımı sıkkın olduğu bir konu. Çok böyle bir vakitler Çin'le biraz makara geçiyordum ama zaman ilerledikçe böyle şeyleri falan duymaya başlıyorsun ya. Çin fabrikalarında camlara parmaklık yapılıyor. Niye? İşte çalışanlar depresyona giriyorlar, intihar etmesinler diye falan gibi haberler çıkıyor.
Evet.
Böyle. Yok Uygur kamplarında zorunlu işçi oluyor falan. Böyle yavaş yavaş yani böyle Çin başta böyle bir şeydi benim kafamda. Ulan yani bunlar ekonomik olarak güçleniyorlar falan bakalım derken böyle şimdi biraz insan hakları suçları falan gibi konulara kaymaya başladı. Bu imajlarını abi, çok çok sıkıca düzeltmeleri lazım.
Ya çünkü şöyle bir gerçek böyle var. Hükümeti dava edemediğin tamam mı? Hmm. Her ülke bence sıkıntılı abi.
Tabii.
İnsan hakları konusunda yani gerçekten hukukun hükümetten de daha yüksek bir derecede olması lazım ki sen şeyden bahsedebil. Şimdi Çin'de öyle bir durum yok. Ulan Çin'i kime şikayet edeceksin hükümetle ters düşsen?
Tabii.
İnsan haklarını kime şikayet ediyorsun Çin'de? Yok abi bir şikayet merciği yok yani. Hükümet tabii benim hakkımı yedi.
Tek adamcılık da kötü işte de neyse bakalım daha doğru yani, konuştuk evet, onlara öyle öyle falan.
Aynen, evet. Abi İstanbul'a hızlı ray geliyormuş, hızlı ray.
Okay.
Beylikdüzü Sabiha Gökçen arası bir saati inecekmiş. Normalde raylı sistemlerde 20 km saat falan hızla ulaşılabiliyormuş. Bu 70-80 km saat hızla gidecekmiş. Yani baya baya yüksek oranda Anadolu yakasından Avrupa'ya doğru taşımacılık yaptıkları bir şey. Beylikdüzü Sabiha Gökçen arası bir saat dedikleri de çok iddialı bir süre
çok
abi.
Çok iyi.
İnanılmaz yani. Umarım yani, hayata geçer.
Umarım geçer. Sen şeye binmiş misindir hiç Ankara İstanbul hızlı tren?
Bindim abi evet.
Saatte 17 kilometreyle giden hızlı tren var ya bir tane böyle.
Ya çoğu zaman yavaş gidiyorsun yani evet, hızlanmıyor evet çoğu yani.
Koşsan trenin önüne gidiyor kadar geçersin falan tarzı bir hızlı trenimiz var aynen böyle. Yani hızlı tren gerçekten kullanabilirsen yani böyle Avrupa'ya falan bir iki kere işte markalar falan götürdü sağ olsunlar. Oralarda böyle toplantı yan şehirde falan diyorlar sana. Allah Allah nasıl olacak ya diyorsun. 15 dakikada yan şehirdesin falan. Yani böyle hızlı trencilik inanılmaz bir şey. Biz Türkiye olarak biraz geç kaldık bu tarz yatırımlarda. Umarım yapılır. Çünkü şeyi de sağlıyor abi. çalışan, günlük çalışan, ofise giden insanın çok rahat etmesini sağlıyor. Yani biz eşimle bir ara bir İngiltere'ye gitme durumumuz olmuştu. Eşim akademisyen, Cambridge Üniversitesi'nde bir sunum yapacak. Cambridge'de sunumu yaptı. Dedik ki hadi Londra'ya gidelim. Abi buradan işte trene binersiniz falan. Şak 30 dakikada Londra'dasın abi. Londra'yı geziyorsun böyle. Sonra geri döndük mesela Cambridge'e. Evet, yani böyle şeyi düşündüm ondan sonra. Aa dedim lan Londra içinde çalışıp Londra'nın dışında oturmak da mümkün. Şu an mesela ben iş hayatında çalışan birisi olsam şey isterdim. Mesela benim iş yerim Maslak'ta diyelim ki. Ama Yalova'da oturuyorum. Kirası daha ucuz. Mahalleler daha sakin. Anladın mı? Yani bir ara hatta şey yapan çok vardı. Yalova'da oturuyor. Sabahları vapurla İstanbul'a geliyor. Feribotla
falan
yani,
geliyordu. Evet, aynen öyle abi.
Bu şehirlerdeki büyük nüfus sıkıntısını çözmenin yolu insanları şehir etrafında yaşayabilecek şekilde altyapı kurmak aslında. Bunun bir ilk adımı olur diye düşünüyorum mesela. Bu da çok kıymetli bir şey.
Gerçekten öyle.
Böyle City Skylines oynadığım kadarıyla anlattığım şeyler bunlar bu arada. Belediyecilik falan bilenmesi değil mi yoksa?
Şey biliyorsun, Londra'nın merkezi çok pahalı. Bu Londra'da okuyan ya da Londra'da çalışan insanların çoğu Londra'ya yakın yerlerde oturuyorlar. Ve tabii, neyle gidip geliyorlar? Tren ya da metro ile gidip geliyorlar abi, raylı sistemle. Bir tek biz raylı sistemi böyle çok abartmışız, hiçbir yerde yok neredeyse. Elle tutulur bir doğru dürüst şeyimiz yok. Tabii ki metro atılımları yapıldı. Bayağı bir yere metro hattı yapılıyor ama bilmiyorum niye bu kadar geç kaldı.
Biz de şehir işi çözüldü ancak. Daha biz şehir işini yeni çözüyoruz 2020 yılı itibariyle. İşte 2030'a kadar iç ve dış şehir birleşirse birbirleriyle herkes daha rahat yaşar herhalde
yoksa
diye.
Yoksa bakma, Bursa dediğin yer İstanbul'a çok mu uzak? Bursa'da oturup İstanbul'da çalışabilirsin gerçekten hızlı bir tren abi olsa. Hani raylı sistem olsa. Öyle. Git gel aynen ne olacak öyle yani, yap.
Bu arada İzmir Otoyolu da mesela buna çok katkısı olan bir şey oldu. Bir tane İzmir Otoyolu yaptılar ya, bir basıyorsun inanılmaz bir hızla İzmir'e gidiyorsun. Yani o yüzden yol ve köprü yapılsın. Evet.
Neden o yolu yaparken acaba şey de yapmıyorsun? Gerçi var herhalde hızlı tren oralarda gidiyor da nasıl çalışıyor tam olarak denemedim. Dünyanın ilk 7 ekranı taşınabilir iş istasyonunu yapmışlar abi. Sen fazla ekran kullanıyorsun, yayıncıların ihtiyacı.
Evet evet, 2 tane.
Evet, bu borsacıların falan filan da ihtiyacı tabii ki. Yok Bitcoin piyasası, yok bilmem ne diyorlar falan. Ben de kullanıyorum. Video işleyen adamın da ihtiyacı. Birçok yerde tabii kullanılıyor güvenlik sistemi falan filan derken. Hacker filmi çekeceksin. Ne lazım? Çok ekran lazım abi. Matrix'e girer gibi yani. 50 tane ekrana bakacak adam. Expensecape diye bir firma. Expensecape diye. Aura 7 diye bir model duyurmuşlar. Aslında masaüstü işlemcisi var mesela. 3950X Ryzen 9 işlemci var. Intel Core i9-10900K seçeneği de varmış. RTX 2070 ekran kartı var. 7 ekran var abi alette. 7 tane ekran dizüstü de. Taşıyorsun, götürüyorsun, bir yere açıyorsun. 7 ekran şak diye önünde. Birbirine bağlı. Ve çalışıyor. Güzel bir iş. 12 kiloymuş sadece. Ama taşımak açısından iyi yani. Abi yani şimdi sen mesela yayın anladım yapan adam olarak ne yapıyorsun? Yazlıkta da yayın yapacağım. Hop bunu açıyorsun şak şak şak şak böyle ekranları.
Abi yanında. Ama yok, bu portatif hackerlık. 12 kilo diyorsun ha. 12 kiloyu bir yani.
Zaten taşırım diyorsun değil mi yanımda?
ordu çantasıyla falan, hani böyle filmlerde görürüz ya, böyle demir kaplamalı açarlar böyle. Aynen, şeyi çıkar böyle, bağlandık efendim robotlara falan falan. Aynen. Yani öyle bir alet canlanıyor gözümde, şu an fotoğrafında görmüyorum ama.
Transformers gibi bir şey abi ya, inanılmaz bir şey. Hadi bakalım hayırlısı diyelim yani, bunu bir hayata geçirsinler öyle göreceğiz. Şu anda böyle bir cihaz ama geliştiriliyormuş, ihtiyacınız varsa Bitcoin zenginiyseniz bunu tabii yapabilirsiniz. Aa, bu arada Huawei'ye uygulanan ambargoyu biliyorsundur.
Duydum ama Amerika böyle aşırı Birleşik takip ettiğim bir konu değil tabii benim.
Aha. Teknoloji aktarım ambargosu uyguluyor adamlara. Tamam. Android işletim sistemi kullanabiliyorlar ama Google servislerine erişemiyorlar ya da çip üretiminde, çip temininde falan sıkıntı yaşıyorlar şu anda. Okay. Gitgide de dozajı artıyor bunun. Adamları telefon üretemez hale getirmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Ya da 5G sistemleri batırmaya çalışıyor kısacası Amerika.
Tamam.
Yeni yönetim geldiğinde bunu Trump aldığı bir karardı. Değişir mi diyorlardı ama açıklama gelmiş. Yok, değişmesi için bir neden yok demişler. Bu da şeyi gösteriyor. Amerika'da diyorlar yok Trump verici kararlar aldı, yok bilmem ne oldu falan. Abi Amerika gibi, Almanya gibi, Rusya gibi ülkeler, bunların bir devlet politikası var. Ali'nin velinin politikası yok yani. Tamam, bazı verici kararlar olabilir, saçma sapan kararlar alabilirler ama yani
eninde devletin sonunda bir onu bildiği var arkadaşlar.
Yani bir bildiği var, devam ettiriyor. Bir kültür var adamlarda yani, o kadar da değil. Tamam var manyakça kararları ama o kadar da değil.
200 yıllık Amerikan devlet geleneği sayesinde çalışmaya devam ediyorlar arkadaşlar.
Aynen.
Bakalım abi, bak yani şaka bir yana, şimdi bizim daha da bu videonun başında Çin, Rus, Amerika üçlüsünü çok konuştuk. Ben de şey huyu çok var. Civilization diye bir oyun var biliyorsundur. Çok oynuyoruz biz onu. Evet. Cuma akşamları böyle yayında falan. Şimdi orada şey bir yapı var abi. Oyun böyle başlar, 7-8 medeniyet başlarsın. Bu böyle yıllar ilerledikçe oyunun sonuna doğru hep şey olur. Böyle bir iki tane arazisi olan bir de büyük devletler olur. Yani artık şey ayrılır. Yani adamın her tur kazandığı puan, her tur çıkarttığı teknoloji, her tur geliri ayrılır. Endgame'de böyle 3-4 tane asıl medeniyet kalır geriye. Geri kalanlar hani kalmıştır ama ona anlamıştır, buna anlamıştır falan. Hani böyle artık o endgame'de kimlerin kaldığı belli. Şu an ben dünyaya bakınca şeyi çok iyi hissediyorum. Hani Rusya, Çin, Amerika arasında dönüyor, anladın mı? Fransızların da işte evet salyangozları var, İtalyanların makarnaları var, Türkler çok asabi falan. Çok güzel değerler bunlar ama şu an endgame oynanıyorsa Çin, Amerika, Rusya arasında oynanıyor. Bakalım ne olacak bu oyunun sonu diye ben de merakla takip ediyorum.
Hatta Rusya bile düşüyor yavaş yavaş oyundan. Yani o doğalgaz, gaz rezervi falan filan belli bir yerden sonra o da yavaş yavaş düşüp, çünkü teknoloji konuşulmaya başlandı sadece abi. Yani uç noktada tabii teknoloji konuşuluyor. Artık roketi ya da uçağı yapmanın da ötesine geçtiler. Uçaklar görünmez olsun, kendi kendine uçsun, bilmem ne yapsın diyorlar.
Ama işte yani, abi Civilization'da da şöyle bir şey var. Diyelim ki senin ordun çok güçlü.
Evet.
Yan komşunda teknoloji Victoria'ya doğru gidiyor.
He, evet.
Vurursun bombayı herif teknoloji Victoria'yı alamasın diye, anladın mı? Ben o yüzden biraz şey diye takip ediyorum.
Atom bombasını eğer kıtadan kıtaya fırlatabildiğin sürece sıkıntı yok değil mi yani?
Tabii tabii. Problem. Ya benim çünkü şöyle bir durumum var aslında, biraz gerçek hayatta da olduğu gibi. Ben mesela çok iyi bir Civilization oyuncusu değilim. Oyunu iyi okuyorum ama ulan doğru kararları veremiyorum işte. Bizim Tuna Pamir'le Yiğitcan var, acayip iyi oynuyor herifler. Ulan oyunun sonuna doğru bunlar o 3000 puan, bu 5000 puan böyle bam gün, bunlar böyle işte öbürü, anladın mı? Biri turizm uğraşıyor, öbürü kültür victory uğraşıyor, öbürü science victory uğraşıyor. Arada da bana şey falan diyorlar, Sungur demir at falan, biz böyle demir atıyoruz falan böyle, anladın mı? Teknoloji sömürgesi bize, onlar iPhone gönderiyorlar, biz de böyle demir veriyoruz, nüfus veriyoruz, kaynak veriyoruz falan.
Abi ben Civilization 3 zamanlarında falan kaldım. Yani ben tabii şeyden nefret etmiştim oyunda. Zamanımı harcıyorum. Sonra artık herkesin birbirine girdiği bir yer var.
Tabii.
Ondan sonra abi bende mancınık var, tank nasıl çıkarttın yani, şeyi tam algılayamıyorum, nasıl bir seviyede oynadın da bende hala mancınık varken sende tank oluyor. Oyun gerçekten çok komplike, inanılmaz.
Ve ben oyunu yerden dediğim sonra gibi iyi okuyorum çünkü şey oluyor bir yerden sonra, bak şeyi hissediyorum. Mesela son çağlarda alüminyum ve uranyum üzerinden dönüyor bütün doğal savaşlar. Hı-hı. Alüminyumla çünkü çip bilmem ne falan üretiyorlar ya, doğal kaynak alüminyum oluyor. Alüminyum, petrol, uranyum, tamam mı, son çağın kaynakları. Ulan diyorum Science Victory'de bak Yiğitcan öne geçti. Tuna şimdi geriliyordur oradan falan. Tuna böyle özelden şey yazıyor, bana alüminyum gönder falan diyor. Aa diyorum tamam. Radarın görmediği uçaklar havalanacak falan böyle, anladın mı?
Yani, evet.
İşte şu anda sen senin dediğin gibi Amerika Çin arasında bir teknoloji savaşı dönüyor. Rusya bir sessiz. Diyorum ki lan.
Yani, bir yerden alır diyorsun değil mi? Gelir evet, yani. Var sonuçta
kimse işte kimseye öyle yedirmez bu dünyayı.
Yalnız şaka maka gerçekten öyle. Yani şey de doğru gidiyor. Biz hep şeyde var ya, böyle bir pembe gelecek var abi. İnsanoğlu tabii öyle bir bilimsel gerçekliğe ulaşıyor ki sınırlar kalkıyor. Ulan tabii yemyeşil bir dünya. Hani müthiş yaşarken artık uzaylılar geliyor bizi öldürmeye. Tabii. Çünkü siz birbirinizi artık öldürmüyorsunuz, biz ağzınıza sıçalım deyip oradan tabii hemen iniyorlar abi. Hemen talan, tamam mı? Ama biz birbirimizi bitireceğiz abi bu gidişle ya. Yani şeye gerek kalmadı. Ulan aşı bile para kazanıyorlar la aşıdan. Tüm dünyanın sonunu getirebilecek bir aşı. Tabii. Sonradan da düşünmüyor değilsin abi. La oğlum hani dünya bitiyordu falan, kardeşlik mardeşlik diyordun, 120 dolar aşının tanesi mi olur lan, ne yaptın oğlum bu aşı için, senden çıktı virüs yani.
Abi o 60'lar kuşağının biraz uyuşturucunun da etkisiyle güzel niyetleriymiş. Şimdi değil 2020 mi yılındayız.
Gerçekler artık ortada abi.
Evet, artık TikTok var, artık anladın mı, atom bombası bile küçük kaldı falan. İlginç yani, ama Civilization bilgimizde de dünya politikası konuşmuyorum. Gel ben sana oyundan haber vereyim biraz.
Ver abi.
Jeff Bezos emekli oluyor. Diyor ki ya ben dünyanın en zengin adamı olmuştum. Bu Elon Musk bir hamleyle benden daha zengin oldu. Çok da moralim bozuldu. 40 sene uğraştım ben demiş. Dememiş böyle bir şey. Şaka yapıyorum. ama yeni Amazon CEO'su başa geldikten sonra demiş ki biz oyun stüdyosu işine devam edeceğiz demiş. Yani bu tuhaf bir haber. Şöyle tuhaf bir haber. Bir önceki bölümümüzde biliyorsunuz Stadia'yı konuştuk.
Evet.
Abi zaten milyon tane oyun yapılıyor. Sen bunlara bir platform sağla demiştik. Amazon zaten Luna diye bir platform duyurdu. Kendi streaming servisi. Öte yandan şu an seçtikleri CEO Andy Jassy. Herifin şöyle geçmişine baktığında Amazon Web Services'ın CEO'su olduğunu görüyorsun. Amazon Web Services bugün Amazon'un dünya hakimiyetinin en önemli hamlelerinden bir tanesi oldu.
Öyle, yani Microsoft için evet.
Microsoft için Office neyse Amazon için de AWS, Amazon Web Services odur. Hatta şu an hala hazırda Amazon Web Services'ten benim iki tane sistem aktif. Oo. Chat'teki şey, yorumdaki arkadaşlar yazar. Onlar kim bilir nasıl kullanıyorlar AWS'yi şu anda. İnanılmaz. Yani çoğu insanın işini gücünü döndürdüğü bir sistem kurdular. Yani Amazon'un şu anda satın aldığı şirketlerin çoğunun datası mesela zaten AWS'de duruyor falan gibi. Böyle acayip bir dünyayı kıskaça aldıkları bir platform bu AWS. Ve şeye şaşırıyorum. Yani şimdi bu adam Amazon Web Services kökenli geldiği için online oyunlar için AWS'nin ne kadar kıymetli olduğunu çok rahat okuyabilecek bir adam. Haliyle zaten bunların da iki tane MMO'ları var üstünde çalıştıkları. Bir yeni yaptıkları Yüzüklerin Efendisi dizisi için bir MMO yapıyorlar. Yüzüklerin Efendisi'nin online oyununu. Eskiyi güncellemek gibi de olabilir bu. Bir de New World yaptılar, geri çektiler falan. Yani Stadia'nın aksine, çünkü Stadia tuhaf bir şekilde 4 kişilik parti oyunları falan gibi bir şeyler yapmaya çalıştı. Amazon biraz daha mobilde ya da PC'de always online olan oyunlar, kart arenaları, battle arenalar, MMO'lar falan gibi oyunlara odaklanırsa faydalı bir şeyler yapabilir. Ama içten içe de diyorum ki Amazon satın alsana.
Aynen ya.
Satın al. Al. Param mı yok? Yani deli gibi uğraşıyorlar vallahi. Hiç gerek yok. Geçenlerde biliyorsun şeyi sattılar öyle bir Çinli şirkete. Borderlands'ı geliştiren Gearbox şirketini sattılar mesela. Online oyun mu? Evet. Popüler mi? Evet. Satın al.
Bitti ben olsam abi,
Amazon'un yerinde alırım şeyi, Black Pearl'ü. Var ya işte şey yapan, ne o, Black Desert Online'ı falan yapan Pearl Abyss şirketin ismi, pardon.
Yalnız tertemiz. Black Desert Online'da nasıl bir grafik, nasıl bir detay, o da çıvırın uç noktada ya. Yani oyunun ayakta kalabilmesi, çalışması bana mucize gibi geliyor öyle bir oyunun.
Ve yani onlar oradan çok acayip para kazandılar. İki tane daha oyun duyurdular. Onlar da online falan gelecek. Ben Amazon'un yerinde olsam derim ki gel abi, kaç para istiyorsun? Şu kadar ya, konuşma abi, al açık çek, hadi Allah der gönderirim. Bitti, ya gitti, artık sen çıkaracaksın o parayı zaten. Daha da evet. Kendi, çünkü şirket kültürünü yetiştirmek, oyun kültürünü yetiştirmek çok zor bir şey. Bak BioWare'lar batıyor, bilmem kimler batıyor. Yani oyun yapmak çok kompleks bir şey ve bunu sıfırdan yetiştirmek bana zor geliyor. Ama deneyecek herhalde, Amazon da deneyecek yani. Bakarsın tutturur.
Evet, ben de gerçekten merakla bekliyorum. Onlar biliyorsun bir Crytek'le sorun yasak. Crane'cini aldılar. Kendi oyun motorları falan diye geliştirmeye kalktılar. Sonra dediler ki ulan bunda bir şey geliştirilmiyor. Bu baya bir şey. Ham dediler. Baya zorluk çıkartıyor falan. Sonra dönüşüm geçirmeye çalıştılar falan. Baya problemleri oldu onun. Ayakta kalamadı o kısımda. Güya kendi oyun motorları geliştirme kitleri falan olacaktı. İnsanlar oyun geliştirecekti falan. Tabii, yalan tabii. Oldu. Bir ara Xbox'ı satın alacak deniyordu. Hatırlarsan.
Aha. Abi alabilir hala. Al, EA'yi al ya. Elektronik Arts'ı al. Devam senin paran mı yok? Amazon'sun sen yani. Al Epic Games'i al. Bedava dağıtmayı kısır. Bedava yine 1 dolara sat. Zaten çıkaracak parasını yani.
Zaten yürürsün o taraftan desene.
yani şeyi unutuyoruz bazen. Mesela böyle Electronic Arts, Epic Games çok büyük oyun şirketi abi bunlar falan diyoruz da. Ulan onlar yine oyun şirketi. Herif Amazon. Yani
istersen
Google falan. İşte. Al kurtul yani. Bunları ben anlamıyorum ama bakalım. Hayırlısı olsun yani. Bizim sektörümüze yatırımdır yani.
Evet arkadaşlar, yine bir ikisi birin daha sonuna geldik. Bir sürü güzel haberle. Umarım keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Can'la beraber karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın diyorum ben.
Bu bölüm biraz attık tuttuk arkadaşlar. Rusya Çin'e girer mi? Uzay savaşları olur mu falan filan dinledik.
Evet, yani belki bilmediğimiz konulara girmişizdir. Siz çok biliyorsanız da paylaşın yani. Tamam, yoksa biz her konuda uzmanız biliyorsunuz. Biz sizi test edeceğiz yorumlarınızda. Tabii, acaba siz de biliyor musunuz diye. Yoksa yani şüphemiz yok attığımız hiçbir konuda.
Bak abi, ben işte farkındaysan City Skylines oynuyorum. Belediyecilik yorumu yapıyorum. Civilization evet, yorumu yapıyorum. Evet. Oyunum savaş yorumu yapıyorum. Oyunlardan öğrenip getirip satıyorum.
Orada nasıl ilişki sağlanır falan. Civilization'da ben hep şeyi hatırlarım. Mesut artık sana güvenemem diyordu. Anlaşma tabii, yapmaya tabii. Çalıştım. Çünkü anlaşma yapıp saldırıyordum abi güçsüz kaldıkları anda. Senden daha ne anlaşması yapacağım diyorlardı. Savaş açıyorlardı tabii. Sonra hep beraber. O günleri görecek miyiz bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
Görüşürüz. Bye.